Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Xperi'nin Accelerator ailesinden yeni oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz. Erdi, Konya yerli üretici olduğunda oyuncu bilgisayarı dendiğinde böyle insan tüyleri diken diken oluyor. Çünkü genelde iyi bir işlemci, kötü bir ekran kartı, oyundan alakası olmayan sistemler görüyoruz. Fakat şunu net bir şekilde söyleyebiliyorum videonun başında. Xperi bu döngüyü, artık bu yargıyı kıracak bir bilgisayarı ortaya koymayı başarmış.
Aslında bu dediğin konusunda haklısın, çünkü bizim üreticilerimiz oyun bilgisayarı üretme konusunda biraz yeni üreticiler sayılabilir. Çünkü oyun piyasası bizde artık aslında yeni yeni gelişmeye başladı. Özellikle konsollarla birlikte hız kazandı ve şimdi masaüstü bilgisayar tarafında da taşlar yerine oturmaya başladı. Çünkü bizde bilgisayar üreticileri daha çok satan düşük maliyetli bilgisayarlara yoğunlaşmışlardı.
Evet, fiyat odaklı bilgisayar üretiyorlardı. Bu yüzden de maliyet düşük tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat oradaki artık sistemin parçalarını kim belirliyorsa, iyi bir işlemci koyup belli yüksek düşük bir ekran kartı koyunca herhalde iyi bir makine ortaya çıkarttığını düşünüyorum.
Ki zaten şimdiye kadar üreticilerde ekran kartı özellikle bir handikap oluşturuyordu. Neden? Çünkü 128 bit bellek veri yoluna sahip 2 GB belli olan ekran kartlarını yeterli görüyorlardı. Ancak işin aslı öyle değil. Özellikle de dizüstü bilgisayarların satışının artması ve masaüstü bilgisayarlardaki düşüşle birlikte oyun odaklı bilgisayarlar daha ön plana çıkmaya başladı ve Xperi'de Accelerator XX75 modeliyle donanım anlamında belki de şimdiye kadar bir yerli üreticinin yaptığı en güçlü bilgisayara imza atmış.
Evet, hemen teknik özellik tablosunu görüntüleyelim. Görülebileceği gibi işlemcisinden ekran kartına, kullanılan anakartı, güç kaynağına kadar her şeyiyle gerçek bir oyuncu bilgisayarı olmayı hak eden donanımsal bileşenlere sahip.
Kesinlikle işlemci tarafına baktığımızda Intel'in Core i7-3770K işlemcisini görmekteyiz ki bu işlemci pek çok kullanıcının alabileceği aslında en hızlı işlemci. Daha hızlı işlemciler var mı? Var, 39 serisi var. Ancak bunlar hem performans anlamında hem de fiyat anlamında pek çok kullanıcının erişebileceği düzeydeki işlemciler değil.
Yani aslında verdiğimiz fiyat elde ettiğimiz o performansa değmiyor 39 serisine çıktığımızda.
Kesinlikle. Tabii 3770K'nın kendi içerisinde bir hız aşırma, overclock başarımı da var. Buna da zaten ilerleyen zamanlarda değiniriz. Bunun dışında anakart tarafına baktığımızda P67 bir anakart olduğunu görmekteyiz. Bu yine performans için yeterli bir anakart. Ancak burada tercihin Z77'den yana yapılması gerektiğini düşünmüyor değiliz. Çünkü Ivy Bridge işlemciler için geliştirilmiş asıl chipset Z77 ve bu chipset hem PCI Express 3 tarafında hem de USB 3 desteği konusunda daha olgun, daha gelişmiş destekler sunuyor. Keza bellek tarafına baktığımızda 8 GB'lık bir bellek var. 2 tane 4 GB'lık modülden oluşuyor bu kit ve 1333 MHz'de çalışıyor. Sonucunda artık 64 bit işletim sistemleri yaygınlaşıyor ve yüksek bellek ihtiyacı yeni nesil oyunlar ve uygulamalarla birlikte kendini göstermeye başladı. Bu açıdan 8 yeterli. 16 GB çok profesyoneller için belki olabilir ama
yani aslında biraz lüks oluyor, çünkü 8 GB olayına baktığımızda oyun, ofis uygulamaları, çoklu ortam uygulamaları, hatta video işlemi için bile fazlasıyla yeterli, hiçbir sıkıntı yaratmıyor.
Kesinlikle burada performansı belki de etkileyecek en önemli unsurlardan birisi SSD kullanımı. Xperi burada yine önemli bir adım atmış ve SanDisk'in SandForce kontrolcülü 500 MB'ın üzerinde yazma ve okuma hızları sunan 120 GB'lık bir SSD sürücüsü var. Tabii 120 GB oyun bilgisayarı için yeterli bir kapasite değil. 3 tane uygun oyun kurduğunuz zaman zaten kapasite dolabiliyor. Burada da harici bir disk devreye giriyor. Bir mekanik disk ve 1 TB'lık Seagate üretim 7200 devirli dakikalık bir sürücümüz var.
Aslında burada hani depolama birimlerinin markalarını konuştuk. Diğer bileşenlerin de markaları önemli. Çünkü biliyorsun şimdi üretici söz konusu olduğunda bundan kâr edecek. Kâr etmek için de elinden geleni yapıyor. Genelde düşük maliyetli parçadan oluşturuyor. Şimdi anakartın Yonga seti tamam Intel oluyor ama anakartın üreticisi de ayrı bir önem taşıyor.
Aynen öyle.
Fakat Xperi burada yine güzel bir şey yapmış. Çünkü donanımsal bileşenlerin markalarını bu sefer gösteriyoruz. Görülebileceği gibi her şey gitmiş. Neredeyse piyasada artık kullanıcıların en iyisi olarak tabir edeceği markalardan.
Kesinlikle.
Edilmiş.
Özellikle Asus ağırlığından dikkat çekebiliriz. Burada anakart tarafında Asus'un P8, P67 Lite Edition ya da Limited Edition adı verilen Leo modeli var. Hani burada belki Asus'un bir üst model anakartı kullanılabilirdi. Çünkü Limited Edition olduğu için özellik anlamında biraz kırpılmış bir anakart var. Ama en nihayetinde hem komponent kalitesi olsun hem BIOS'taki seçenek zenginliği olsun bir Asus kalitesinin olduğunu görmek güzel. Ki burada asıl sürprizi bence ekran kartı yapıyor. Çünkü videomuzun başında dediği oyuncu bilgisayarlar üretiminde yerli firmalar genelde ekran kartını hep yanlış tercih yapıyorlardı. Burada Asus'un Nvidia'nın GeForce GTX 580 tabanlı ve özel soğutuculu DirectX-EU 2 model GeForce 580 ekran kartına yer verilmiş.
Evet, tabii şimdi bir oyuncu bilgisayarına tabii ki dış görünüş de çok önemli. Çünkü oyuncular donanımsal bileşenler yanında görünümüyle de iyi bir makine, farklı bir makineye sahip olmak istiyorlar. Burada Xperi kendini özelleştirdiği bir kasa kullanıyor ve görünüş olarak da bence sınıfı geçmeyi başardığını yine söyleyebiliyoruz. Yani videonun başından beri dikkat ediyorsanız çok fazla övgü var. Ama gerçekten donanımsal bileşenlerinden görünümüne kadar ilk defa bir yerli üreticiden bu kadar dört dörtlük bir oyun bilgisayarı buluyoruz.
Aslında zaten bu kadar övgü almasının sebebi şimdiye kadar yerli üreticiler hep yanlış oyun bilgisayarları yapmasıydı. Dolayısıyla burada firmanın da hakkını teslim etmek lazım. Kasaya baktığımız zaman kasa aslında InWin firmasının ürettiği bir kasa. Dragon Rider modelinin bir özel versiyonu olarak nitelendirilebilir. Özelliği nereden geliyor?
Expert logosu işlenmiş üstüne.
Expert logosu işlenmiş. Biraz yerelleştirme yapılmış burada. Kasa hem ebatları itibariyle hem de görünümü itibariyle pek çok oyuncunun ilgisini çekebilecek bir kasa olarak söylenebilir. Zaten Invin'in de Gamer serisi altında sunduğu, entusiast seviyesinde sunduğu bir kasa modeli. Yan tarafında 22 mm'lik bir fan var. Kapağa dahil edilmiş. Bu kasa içi soğutmaya olumlu katkı yapan bir fan. Aynı zamanda üzerine LED aydınlatma var ve bu kapatılabiliyor özel bir switch yardımıyla. Keza ön tarafta yine 12 cm bir fan kullanıldığını görmekteyiz. Anakartın önemli özelliklerinden birisi de Extra ATX dediğimiz standart ATX kasalardan, anakartlardan daha büyük anakartlara da ev sahipliği yapıyor olması.
Evet, hazır anakartlardan konuşuyorken fanlara değindik. Fakat ön taraftaki fan tabii ki mekanik diskleri soğutmak için. Hemen arka tarafa bakıyoruz. 12 cm'lik bir exhaust fanımız var burada. Bu da genel olarak sistemdeki sıcak havayı dışarı atmak da görevli. Bir tane daha fan var ki bu da çok önemli. Bunu yeni nesil kasalarda görüyoruz daha çok. Bu da anakartın arka tarafından direkt olarak işlemciye hava üfleyen bir fan. Yine özel iyi düşünülmüş bir fan. Yine 12 cm'lik bir fan da diğer tarafa yerleştirilmiş. Exhaust'la beraber buradaki sıcak hava da zaten dışarı doğru atılıyor. Genel olarak baktığımızda havalandırmasına çok başarılı. Hemen bir tane de üste yerleştirilerek 12 cm'lik fan. Kasanın aslında komple havadar olması sağlanmış. Zaten çok geniş hava boşluklarına sahip kasa. Şimdi genelde biz çok geniş hava boşlukları olduğu zaman kasalarda gürültüden çok şikayetçi oluruz. Çünkü neden? Kasadaki o deliklerden, hava boşluklarından doğal olarak ses çok rahat bir şekilde dışarı çıkar. Fakat Invin bunu düşünmüş. Expert'in kasasında sabit disklere denk gelen bölmelerde kapağı açıp baktığımızda
özel petler var.
Evet, özel petler var. Bu petler sayesinde ses olabildiğince minimize edilmeye çalışılmış. Zaten SSD kullanılıyor aslında. En çok aktif olacak diskten bir tanesi. SSD olacak. Bu da sessiz çalışıyor. Fakat mekanik diskin sesi de olabildiğince az bir şekilde dışarıya yansıtılıyor. Kasa başarılı bir kasa.
Evet, kasa genel olarak hem genel görünüm hem kasa iç hacim açısından ki yeni nesil ekran kartlarından bir tanesi var üzerinde ve buna rahatça ev sahipliği yapabiliyor. Genel olarak bakıldığında su soğutma desteğinin olduğunu da söyleyelim. Ola ki bu bilgisayarı alıp ileride su soğutma takmak isterseniz ona da yatkın bir yapıda.
Tabii arkasında yeterli boşluklar mevcut. Zaten hani anakartın da hazır burada görünüyorken giriş çıkış portlarına bakalım. Zaten bütün modern giriş çıkış portlarına sahibiz. USB 3.0 portları arkadan kasa bağlantılarıyla ön tarafa taşınmış durumda. Zaten arka tarafta USB 3.0'a çok da fazla ihtiyaç yok.
Takacağımız şeyin nihayetinde bir USB disk olacak. Onu da önden bağlamak daha kolay.
Evet, ön tarafında da zaten 4 tane USB bağlantısına sahibiz. 2 tanesi USB 2.0, 2 tanesi de USB 3.0. Ses giriş çıkışlarımız da var. Ve hani kasa diyoruz ya 4-4'lük bir kasa diye. Mesela diyelim 5-25'lik slotlardan bir tanesini kullanmanız gerekti. Kapağı sökeceksiniz. Bunun için bile o kadar pratik bir yol seçilmiş ki çok rahat bir şekilde kapağı sökebiliyoruz.
Evet, kasalarda özellikle bu çok büyük sıkıntı. Öndeki panellerin çıkartılması. Buradaki mandal sistemini güzel yapmışlar. Çok hızlı bir şekilde ön paneli söküp artık Blu-ray mi takarsınız, ne takarsınız çok kolay bir şekilde sisteme dahil edebiliyorsunuz.
Evet, sistem bileşenlerinde zaten Blu-ray dedin. Hazır burada değinelim 5.25'lere de geldik. Belki de tek eksik herhalde bir DVD yazıcı olması. Bir Blu-ray yok ön tarafta.
Evet, Expert Accelerator SX75'te optik sürücü olarak DVD yazıcı kullanılmış. Ancak artık DVD'leri biliyorsun çok fazla kullanılan optik depolama medyaları değiller. Burada Blu-ray hem daha fazla kapasite sunuyor olmasıyla hem de bir çoklu ortam eğlence üssü olması açısından daha doğru bir tercih olabilirdi.
Tabii daha doğru bir tercih olabilirdi. Genel olarak biz kasayı ve bileşenleri çok beğendik. Doğal olarak şimdi aslında yavaş yavaş da çalıştırıp biraz BIOS'a bakmak, ardından da oynamak herhalde. İncelemenin gidişatı açısından çok çok daha iyi olacaktır. Şimdi bilgisayarımızı bağlayalım ve çalıştıralım. İlk olarak BIOS ekranına girip bakalım Erdi. Yeni anakartlarda alışıldık bir şekilde artık grafik tabanlı bir arayüz karşımıza çıkıyor hemen. Anakartın bütün özelliklerini burada kontrol edebiliyoruz. Aslında Windows altında bir program çalıştırıyormuş gibi artık BIOS.
Aynen, grafik tabanlı olduğu için klavye fare yöntemiyle, fare yardımıyla da bunu kullanabilmek mümkün. Bir Asus anakartı olduğu için kendi içerisinde gelişmiş seçeneklere sahip. Hızlaşma konusunda Asus'un yaptığı yeni anakart değil bu sistemdeki anakart. Ancak yine de belli menüler altında işlemciyi biraz daha yüksek frekanslara çıkartabiliyoruz.
Zaten hızlaşıtmada da aslında anakartlar artık çok fark etmemeye başladı. Elimizdeki işlemci iyiyse orta seviye bir anakartta bile iyi sonuçlar.
Çarpan pilde çıksa işlemcinin çok rahat bir şekilde yüksek frekanslara çıkabiliyoruz.
Evet, elde edebiliyoruz. Tabii ki böyle bir sisteme sahip olduğumuzda yine nesil oyunlar oynamak isteyeceğiz. İlk oyunumuz Max Payne 3 oluyor. Max Payne 3 bizim testlerimizde kullanmadığımız bir oyundu ama artık modern makinelerde insanların daha çok oynamak istediği oyunlara değer vermek lazım. Görülebileceği gibi ultra detaylarda artık.
En yüksek detaylarda.
Daha fazla açabileceğimiz detay olmamasına rağmen oyun Full HD çözünürlükte çok rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde çalışabiliyor.
Şimdi Max Payne 3 aynı zamanda daha açık sormayan tessellation unsurlarının içerisinde barındıran yeni nesil grafik özelliklerine sahip bir oyun. En yüksek kalite ayarlarında GeForce 580 sayesinde akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz bu oyunu.
Evet, zaten GTX 580 hani bu oyun için fazla kalan bir ekran kartı oluyor. Genel olarak işlemcisine falan da baktığımızda sistem çok çok yeterli. Yani Max Payne 3'ü burada geçen net olan premium kalitede oynanan oyunlar arasında sokuyoruz. Battlefield 3 neden hep var? Çünkü gerçekten sistemi zorlayan ultra ayarlarda her sistemde çalışmayan bir oyun. Fakat ultra ayarlarda bu makinede çok rahat bir şekilde artık 50 kare seviyelerinde çalıştığını görüyoruz.
Ki zaten ultra ayarlardan bir alt ayara geçtiğim zaman bile ki pek çok oyuncu için aslında yine çok yüksek kalite ayarlarıdır bu. Yine 70 kareyi görebildiğimizi düşünürsek eğer bir oyun bilgisayarı sıfatını hak eden bilgisayardan karşı karşıya istek
gerçekten abi. Öyle. Çok oyunculu ortamda oynayın isterseniz. Tek kişilik oynayın. Hiçbir şekilde bu oyunda zorlanmayacaksınız. Battlefield de aslında halen popülerliğini koruyan ve çoklu oyuncu dendiğinde ilk akla gelen oyunlardan bir tanesi. Bu yüzden bir oyuncu bilgisayarına denenmesi her zaman yararlı olacaktır. Öncelikler arasında yer almasında bir fayda var. Şimdi araba yarışı diyoruz. 4-3 geliyoruz. 4-3 bu makine için birazcık şey kaldı.
Hafif kaldı.
Hafif kaldı. Çerez kaldı. Her türlü ayarı açıyorsunuz. Bütün o köşe yumuşaklardan açıyorsunuz sonuna kadar. Oyun yine de bana mısın demiyor. Zaten içinde bir benchmark yazılım var. Benchmark yazılımı da en zorlu koşullardan bir tanesini test ediyor. Yani bir sürü araba var şu an toz dumana katılmış durumda.
Ki 4-3 aslında bir noktada bizim için bir sınır teşkil ediyor. Çünkü otomobil oyunları söz konusu olduğunda sınıfındaki en iyi oyunlardan bir tanesi ve yenisi gelene kadar en iyisi bu aslında kendi içerisinde değerlendirdiğinde PC tarafında. Ama ekran kartlarını çok zorlayan bir oyun değil. Özellikle 580 gibi üst seviye ekran kartlarını.
Evet, Skyrim'i de test ediyoruz. Skyrim aslında çerez oyunlardan bir tanesi. Genelde bütün makinelerde yüksek aralarda oynanabiliyor. Orta seviyede bile rahat bir oyun. Genel olarak baktığımızda 580 içinde zaten çok hafif geliyor. Çatır çatır bu makinede oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hani dedik ki oyun bilgisayarı üretmişler gerçekten diye. Bir yerli üretici gerçekten bir oyun bilgisayarını ortaya koyabilmiş. Aslında bunu yapmakta basit. İyi bir ekran kartını, iyi bir işlemciyle beraber koyduğun zaman aslında çok da sıkıntı yaşanmıyor. Şimdi aslında hani bu kadar oyun oynatıyor. Centric test yazılımında ne yapıyor? Belki yani masaüstü bilgisayarıyla karşılaştırmak isteyen olur. Görülebileceği gibi Centric test yazılımında herhangi bir sıkıntı yok. İşlemci zaten güçlü bir işlemci. Cinebench'ten aldığı puana bakıyoruz. SSD'si var. İşlemcisi güçlü. PC ekran Mark'ta. Kartı güçlü. PC Mark'ta güçlü. GTX 580, TDMark 11'de zaten iyi puanlar almış. Belki ileride güncellenen bir modelde artık 600 serisi bir ekran kartıyla daha iyi bir sonuç elde edilebilir.
Evet, 680. Tabii şimdi bu bilgisayarlar dünden bugün hazırlanan bilgisayarlar değil. Evet, belki komponentlerin üreticisi bilgisayar firmasının üreten firma olmuyor. Ancak sonra bileşenlere karar vermek, daha sonra bunları firmalardan tedarik etmek belli bir süreç gerektiriyor. 680 görece yeni bir ekran kartı. Pazarda bile bulması çok kolay olan bir ekran kartı
evet,
değil.
Bu yüzden hani çok seri satılacağı düşünülen bir makine olunca toplu halde bulunabilecek bir ekran kartını tercih etmek
ama
daha iyi oluyor.
Daha fazla performans hem de daha düşük güç tüketimi için ileride bir 680 güncellemesi bu bilgisayarı daha alınabilir kılacak bir güncelleme olur.
Evet, güç tüketimi dedik. Güç tüketimi değerlerini de görüntüleyelim. Sonuçta üstünde verimliliği %80'in üstünde olan bir güç kaynağı var. Ayrı 80 Plus sertifikasına sahip. Ve genel olarak baktığımızda da masa üstündeyken 100 watt civarında, oyunlarda yük altına girdiğinde 350 watt civarında bir güç tüketimi görüyoruz ki fena değerler değiller. Zaten beklentileri bu yöndeydi herkesin. Ama hani 800 wattlık bir güç kaynağı bu. Bu da şunu gösteriyor. Güç kaynağınız kaliteli olsun, 500 watt olsun, böyle güçlü bir sistemi de aslında rahat rahat çalıştırabilir. Yeter ki 12 volt hattından yeterli kadar güç verebilsin.
Ya da belki ileride anakart güncellemesiyle bir SLI yapmak isteyebilirler.
Tabii.
Yani, güçlerine yeterli olacak.
Evet, burada sistemin SLI'ye da yeterli olduğunu görüyoruz burada güç tüketiminden. Yani genel olarak sıcaklıklara baktığımızda dedik ya kasa havada çalışıyor diye. Bütün komponentler harbiden serin bir şekilde orada yer alıyorlar.
İşlemci keza zaten kendi içerisinde oldukça serin çalışan 22 nanometre bir işlemci. SSD var. Isıyı yaratan belki de en büyük unsur ekran kartı olacaktır burada. Çünkü GTX 580 kendi başına çok yüksek performansından ancak bununla birlikte yük altındayken ısınan bir ekran kartı.
Peki fiyatı ne olacak? Biz genelde incelememizde fiyatı yer vermiyoruz. Çünkü bu incelemeyi 4 ay sonra izliyorken insanlar genelde başka fiyatlarla karşılaşıyorlar. Biz yer vermek istemiyoruz. Fakat genel olarak bir oyuncu bilgisayarı olunca şimdi acaba bu bileşenleri piyasadan toplasak ne kadar elde ediliyor? Ekstra bize ne kadar satıyor? Bunu da bir karşılaştırmak lazım.
Evet Mesut, biz bu fiyat listesini oluştururken en düşük fiyatları baz aldık ve fiyat aramalarını teknofiyat.com sitesi üzerinden gerçekleştirdik. Xperia'nın oyuncu bilgisayarını aynı konfigürasyona sahip toplamı bir bilgisayarla kıyasladığımızda fiyat farkının yüksek kaldığını söyleyebiliriz. Oyuncular söz konusu olduğunda aradaki fiyat farkının hem sistemin komple garantisi dikkate alındığında hem de sistem toplama zahmetinin geride kaldığını düşünecek olursak belki 500 lira fiyat seviyesinin olması kabul edilebilir olabilirdi. Ancak şu anki itibariyle fiyatın yüksek kaldığını söylemek mümkün. Ancak diğer taraftan unutulmaması gereken bir detay daha var. O da şu, ilk defa bir yerli bilgisayar üreticisi önerilebilecek, tavsiye edilebilecek bir oyuncu bilgisayarına imza atmayı başarmış durumda.
Bir yerli üreticiden ilk defa gerçek anlamda bir oyuncu masaüstü bilgisayarı görüyoruz. Bu anlamda önemli bir bilgisayar.
Tabii şimdi hani tasarım dedim, aslında çok kısa ona da değinelim. Şimdi bir firma kendine özel tasarım yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Ancak gerçek anlamda maliyetle kurtulabilmesi için o bilgisayarın hakikaten on binlerce satması lazım. Çünkü tasarım yaptırdıktan sonra kasayı ürettireceğiniz firma size diyor ki ben bunu üretirim ancak bana 20 bin tane alma garantisi vermeniz lazım. Dolayısıyla ülkemizdeki firmalar da pazar büyüdükçe, satış rakamları arttıkça muhtemelen kendi özel tasarımlarını da yaptırmaya başlayacaklardır.
Evet, kasanın tasarımı da zaten ellerinden gelebildiğince özelleştirmişler. Sonuçta kendi logoları var. Özel bir makine aldığınızı hissediyorsunuz.
Ki zaten iyi bir firmanın oyun odaklı bir kasasını kullanmışlar.
Evet. Burada video incelememizin sonuna geldik. Umarız kafanızdaki bütün sorulara cevap verebilmişizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.